geldiniz TGRT FM'deyiz. Öğle saatlerinde, öğle sonrası diyebiliriz artık herhalde bu saate. Sizlerle birlikteyiz ana kumanda masamızda. İsmail bizimle, yönetmen masasında Cihat yerini aldı. Ben Hülya, Profesör Doktor Ekrem Burra ikinciyi ağırlayacağız bugün her perşembe olduğu gibi. Yine kendisiyle keyifli güzel bir sohbet yapıyor olacağız. Bu arada hatırlatalım, konuyla ilgili tekliflerinizi önümüzdeki günlerde de bu programda konuşulmasını istediklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İsterseniz Hülya Sabahlar Fan Kulübü üzerinden, isterseniz telefonla 0212 454 54 56 44 üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir hatırlatmam daha var. Yine Twitter'dan Hulya Aksu Dızgın'ı takip edebilirsiniz. Oradan da konu önerileriniz bize gelebilir. Doktor Ekrem Burak ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim, eksik olmayın.
Teşekkür ederiz. Biz de bugün size bir konu başlığı açalım ve arkasından belki günlük hayatımıza, bugüne de yansımalarını görelim istedik. Biraz ticari hayattan, ticari hayattaki ahlaktan ve bunun nasıl denetlendiğinden konuşalım diye düşünüyoruz. Gerçi küçük toplumlarda özellikle toplumsal baskının ciddi bir denetim sebebi olduğunu ya da şekli olduğunu biliyoruz ama gene de hem insani değerler, hem ticari ahlak, hem bir müessesenin kurulması ve devlet tarafından denetlenmesi noktasında neler yapıldığını geçmişte bugün isterseniz bahis edelim.
Evet, şimdi insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi ticarettir. İnsan sosyal. Hep öğretilir ya, insan sosyal bir varlıktır. Bu doğru. İnsan tek başına yaşayamayacak bir varlıktır. Ben dağın başına çıkarım, tek başıma yaşarım diyen çok ekstrem örnekler varsa da bunlar istisnalar kaideyi bozmaz. Peki cemiyet halinde yaşamak beraberinde neyi getirir? Bu da şunu getirir. Bazı insanlar arasında eski tabirle taksimi amal veya teşriki mesaiyi gerektirir. Yani iş bölümü ve iş ayrılığını gerektirir. Bazı insanlar bazı işleri yapar, başkaları başka işleri yapar. Her biri birbirlerinin hizmetinden faydalanır ve bunun karşılığında ona bir bedel öder. Bu bedelle o da başka ihtiyaçlarını karşılar. Buna ekonomik sistem, ekonomik düzen diyoruz. Yani insanlık tarihi kadar eski bir düzen. Ekonomik düzeni devreden unsur da ticarettir. Bir hizmetin, bir malın alınması veya ve karşılığında ona bir bedel ödenmesi, başka bir hizmetin satılması. Hayat böyle dönüyor. Yani herkesin ekmek imal etmesi mümkün değildir. Belki çok eskiden evlerde ekmek imal ediliyordu ama herkes buğday ekmez. O zaman buğdayın satın alınması lazım. Bu bir ticari faaliyettir.
Takas bile olsa bu bir ticarettir.
Ki zaten ilk cemiyetlerde, para çok yaygın olmayan cemiyetlerde takas, mübadele, mukayyada eskilerin tabiriyle trampa satış caridir. Ben hala Anadolu'da yaptığım seyahatlerde görüyorum, bazı köylere bir kamyonet yanaşıyor. Eskiden bunlar at arabalarıydı. Kamyonette köyde olması beklenmeyen kumaş, ayakkabı, bir takım basit aletler, iğne gibi şeyler bulunur.
Daha çok mefruşatla ilgili.
Evet, mefruşat aletleri veya ufak tefek ev aletleri bulunur. Yani köylerde yapılamayacak. Yani köydeki bir demircinin yapamayacağı veya bir marangozun yapamayacağı ev aletleri bulunur. Lamba bulunur mesela. Lamba camı bulunur, gaz yağı bulunur. Bunun karşılığında köylü o her zaman para veremez. Çünkü köy hayatında para sadece hasat zamanında ele geçer. O para da kısa zamanda gider. Çünkü hasat borçlarının ödenmesi, alacakları vardır, borçları vardır, onları öder. Düğünü vardır, düğünü yapar. Hastası vardır, hastasının bedelini öder. Tarla almıştır, onun bedelini öder. Dolayısıyla hasat sonrası da köylünün elinde çok fazla para kalmaz. Bütün dünyada da böyledir. O zaman ama köylünün elinde para eder mallar vardır. Ve bu mallar devamlı artmaktadır. Yumurta gibi, süt gibi, deri gibi, yün gibi, en basit köylüler için düşünüyorum, kuru meyve gibi mallar vardır. İşte bu çerçi denilen, çerçöp satmaktan geliyor. Çerçi denilen bu mahalli esnaf trampa karşılığı köylüden bunu toplar. Bunu da götürür şehirde. Üzerine biraz da kar koyarak satar. Böylece çerçinin iyi bir geliri olur. Bir, sattığı maldan aldığı kar. İki, topladığı malları şehirde satmanın getirdiği. Ama tabii zahmetli bir işin karşılığı da biraz belki
mükafatı büyük olabiliyor.
Çünkü yani. İki ayrı ticaretten bahsediyoruz. Biz bir, o malların alınıp köye götürülüp satılması, bu bir ticari faaliyettir. İki, o malların köyden toplanıp tekrar şehire getirilmesi, ikinci bir ticari faaliyettir. Binaenaleyh ticaret insan hayatı kadar eski. Öyle olunca da her şeyin kaidesi olduğu gibi Nasıl ki evlilik insanlık tarihi kadar eski ama evliliğin bir kaidesi var. Kiminden evlenilecek, nasıl evlenilecek değil mi? Her cemiyette üç aşağı beş yukarı birbirinden farklı da olsa evlilik bir takım
zamana
kaidelere
bağlanmış.
Zamana
göre değişse de yine de evet. Kurallar.
Evlilik devam etmediği zaman ne olacak? Çocuklar ne olacak? Aile malla bunlar hakkında bir takım şeyler doğmuş. Peki bu kaideler nasıl doğmuş? Bu kaidelerin bir kısmı örf ve adet kaideleridir. Bir kısmı o cemiyette yaşayan bilge kişiler, kendisine hürmet duyulan muhterem kişiler tarafından konulmuş prensiplerdir. Yani eski tabirle höt deyiciler tarafından konulmuştur. Böyle olacak demiştir ve böyle olmuştur. Bazıları deneme yanılma metoduyla anlaşılmıştır. Neticede insan hayvan değil, vicdanı var, aklı var. Bazı şeylerin güzel, bazı şeylerin çirkin olduğunu görüyor. Görmese bile başına geldiği zaman anlıyor. Ve nihayet cemiyetler hiçbir zaman başıboş bırakılmamış. Bir takım peygamberler vasıtasıyla onlara dini prensipler, ilahi prensipler tebliğ edilmiştir. Bu ilahi prensiplerin içinde de dikkate değer bir şekilde ticari faaliyetler vardır. Neden ticari faaliyetler düzenlenmiş? Çünkü ticari faaliyette mal vardır, mal canın yongasıdır. Nasıl ki bir insan bir insanı döverek, söverek, öldürerek zarar verirse bunun bir bedeli olmalıdır. Aynı şekilde malına verdiği zararlarda da bunun bir bedeli olmalıdır. Madem ki insanlar ticaret yapmak zorunda, mal alıp satmak zorunda. Hı hı. O zaman burada ölçüyü riayet etmesi lazım. Kaideleri riayet etmesi lazım. Karşı tarafın hakkına taarruz etmemeli ve onun hakkını tam olarak vermeli. Kendi hakkına da taarruz ettirmemeli. Bunun için bir takım prensipler var.
Bu prensipler toplumlar içinde mutlaka değişiyor ama kuşaktan kuşağa aktarılarak mı yoksa bir takım kişiler tarafından öğretilerek mi geliyor?
Şimdi efendim bunların çoğu mahalli örflerdir. Yani belli bir hizmet grubuna ait örflerdir. Mesela tüccarın örfünü çok fazla halk bilmez. Halkın bildiği örfler azdır. Yani mesela biz şimdi tüccar değiliz ama ticaret hayatına hakim olan örfleri biliyoruz. İşte diyoruz ki biz bir mal aldığımız zaman bu malda bir ayıp çıkarsa götürür geri veririz. Ya parasını geri alırız ya düzgün bir malla değiştiririz. Mesela bunu herkes biliyor. Bu bir örf, bu bir kaidedir. Ama esnaf arasında herkesin bilmediği başka kaideler vardır. Ne gibi mesela? Peşin satışlarda bir ay vadeli çek peşin kabul ediliyor. Mesela siz peşin mal sattığınız zaman karşı size 20 gün sonrasına bir çek verdiği zaman kabul ediliyor. Yani peşin kabul ediliyor. Mesela bu bir örftür. Bunu herkes bilemez. Bu örfler birbirleri arasında kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Ama tabii zaman içinde de değişiyor. Zaman içinde nasıl değişir? Arz ve talep dengesine göre değişir. Bazı malların kıymetinin artmasına, bazı malların kıymetinin düşmesine göre değişir. Bazı malların bulunamamasına göre değişir. İnsanların beklentilerine göre değişir ama en az değişen de ticari örf adet prensipleridir. İnsanlık tarihinde ticaret prensiplerinin çok az değiştiğini görüyoruz. Mesela faiz dinler tarafından yasaklanmış olmakla beraber her cemiyette olmuştur. Paradan para kazanmayı isteyenler her zaman olmuştur. Bu bir kötü örf de olsa devam etmiştir. Yine aynı şekilde gecikme tazminatı, bir malı zamanında vermediğiniz, bir taahhüdünüzü yerine getirmediğiniz zaman karşı tarafın zararını tazminatı, mesela asırlar boyu devam eden bir kaydedir. Hiçbir zaman değişmemiş. Ama mesela bakıyorsunuz buna getirilen bazı limitler var. Devlet bunun suistimal edilmesini de istemiyor. Diyor ki şu kadardan fazla olamaz diyor. Bakıyorsunuz bu Sümerlerde de var. Bu Mısır'da da var. Mezopotamya'da da var.
Ama limit değişmiş.
Limit değişmiş. Limit değişmiş. Osmanlılar'da da var işte. Yani devlet bazen buna müdahale etmek ihtiyacı duymuş. Ticari hayatı devletin serbest bırakması kaydedir. Komünist ekonomik sistemin aksine, ki biliyorsunuz komünist ekonomik sistem tarih boyu çok fazla uygulanmamış, ütopik olarak kalmış. Bazı spesifik örnekler veriliyor. Mejdek gibi İran'da bir ara Mejdek adında bir ihtilalci bütün malların ortak olduğu prensibini getirmiş ki komünizmin ilk öncüsü sayılıyor.
Yani toplumda üretilen herkes o toplumun, her şey o toplumundur.
Toplumun üyeleri de ondan eşit olarak ihtiyaçları kadar istifade etmek.
İhtiyacı neye göre belirliyorsun?
Tabii Mejdek ipin ucunu kaçırıp da kadınlar da ortaktır deyince önce mallar da ortaktır, kazanılmış mallar da ortaktır deyip de sonra da kadınlar da ortaktır deyince ki başka bir ihtilale sebebiyet vermiş, devrilmiş ve bunun kurduğu düzen veya düzensizlik çok kısa bir zaman sürmüştür. Bunu Nuşirevan, meşhur İran hükümdar Nuşirevan yıkmıştır. Hazreti Peygamber'in devrinde doğduğu ve adaletiyle tanınan bir hükümdar. Onun dışında cemiyet hayatında her zaman bir arz ve talep dengesi görüyoruz. Üretildiği kadar malın fiyatı belirleniyor ve devlet umumiyetle ticari hayata müdahale etmiyor. Çünkü ticari hayatın kendi prensipleri var.
Şimdi bir parantez açmak istiyorum. Biraz önce söylediğiniz hani toplumda üretilen her şey aslında o toplumun fertlerine aittir ve ihtiyacı kadar ondan alabilir. Prensipte çocukların, yaşlıların, çalışamayanların da korunacağı bir sistem gibi görünüyor olsa da biraz da uygulamasına bakarak aslında belki şimdiki ticari ahlakı da değerlendirebilmek açısından soralım. Peki bu durumda çalışmanın, daha çok çalışmanın karşılığı ne olacak? Hani çalışmanın
evet,
karşılığı...
Zaten bu sistemin en büyük dezavantajı budur. Rusya'da ve Doğu blokunda tatbik edilirken en çok problem burada yaşanmıştır. Şimdi bir işçi ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar gayretli olursa olsun, işini ne kadar severse sevsin, kendini ne kadar yetişsin, ele geçireceği meblağın aynı olduğunu bildiği için bir müddet sonra artık kendini yenilememeye, işi istemeyerek yapmaya, artı değer katmamaya başlamış. Ve hatta öyle olmuş ki çok yerlerde müşterek mallara zarar verilmiş. Kimse o malları ciddiye almamış, ortak mal diye düşünmüş. Bilhassa kolhozlarda, çiftliklerde. Bu komünizmin en büyük problemi olmuştur. Komünist ileri gelenler hep bundan mücadele etmeyi ön planda tutmuşlar ve bunun için bir komünist ahlak manifestosu yayınlamışlar. Ama tabii sizin dışarıdan koyduğunuz ahlak prensipleri insanların ne kadar tesir eder? Bir de insanlar akşam içecekleri çorbayı düşünürler. Hmm. Çok fazla da sizin koyduğunuz ahlak prensiplerini düşünmezler. Onun için bu komünist mantık yürümemiştir. İnsanlık tabiatına aykırıdır. Ama bunun bir de karşı antitezi var. Herkes çalıştığının karşılığını alır. Çalışamayanlar yok olur. Cemiyet onu eler. Kapitalist mantık diyoruz buna. Ama bu da ahlaktan ve insanilikten mahrumdur. Komünizm ne kadar mantıktan ve ahlakilikten mahrumsa bu da odur. Bunun tedbirini dinler almış ve cemiyetteki bilge kişiler almış. Demiş ki herkes çalıştığının karşılığını alsın. Bir kere buna biz karşı çıkmayalım. Çalışmak serbest olsun. Herkes fırsat eşitliği hasıl edelim. Herkes çalışsın, kazansın ve kazandığı mertebede olsun. Yani kazandığı ne kadarsa, cemiyete kattığı ne kadarsa o kadar üst bir mertebede yaşasın. Peki cemiyete bir şey katmayanlar, katmayanlara müsamaha yok. Onu katmak için onu bir hastalık olarak göreceksiniz ve tedavi edeceksiniz. Peki katamayanlar, çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ve bazı cemiyetlerde din adamları. Bunlar katanların zümresine dahil görünmüş. Mesela bir erkek çalışıyor, cemiyete bir şey katıyor. Onun karısı, çocukları, bakmakla mükellef olduğu anne, babası, halası neyse onunla beraber bir bütün değerlendiriliyor ve cemiyete bir şey katanlar olarak görülüyor. Dinler bu kimselerin müşterek bir tedbirle hayatlarını idamesini öngörmüştür. Mesela İslamiyet liberal ekonomiyi tavsiye ediyor. Herkes kazandığı kadar mülk sahibi olabilir. Kimse kimsenin mülküne, malına ilişemez. Bu onun hakkıdır. Çalışmayan çalışmadığı kadar kazanır. Çalışan çalışır. Buna kimse dokunamaz. Kimse müdahale edemez. Devlet bunun malına el koyamaz. Veya fakirler sen çok zenginsin, biz fakiriz. Olur mu böyle şey? Diyemez. Ama bunun bir takım emniyet sübapları var. O da şu. Diyor ki zengin evet kendi çalışmıştır, kendi gayret etmiştir, kendi risk almıştır. Bu doğru. Ama malının 1/4'ini fakirlere verecek. Bu ona Allah'ın bir emridir. Efendim ben çalıştım, fakirler mi çalıştı? Evet, fakirler çalışmadı. Fakat Allah böyle bir düzen kurmuş.
Ama burada tabii bu toplumsal ahlak açısından da bir hakikaten sigorta var. Çünkü birinde çok, diğerinde hiç olduğunda
evet, hani problem var.
Hani hem nazarından korkarsınız, hem hırsızlıktan evet, korkarsınız, hem evet, ahlak dışı davranışlardan doğru, korkarsınız.
Doğru. Zaten İslam cemiyetlerinde zenginler zekatlarını severek vermişler. Birincisi tabii bu bir dinin emridir. Bunu verdiğimiz için sevap kazanacağız ahiret. O tabii işin ferdi yönü. Ama bir de içtimai, sosyal yönü var. Şimdi der ki İslam bilginleri, Allah yeryüzünde fakirleri 1/4 yaratmıştır. Yani 40 kişiden biri fakirdir. Dolayısıyla o zenginler zekatını verdikleri zaman malın 1/4'ini, o zengin, fakir ortalama bir hayat standardına kavuşur. Cemiyette çok fakirlerin bulunması o cemiyet için bir problemdir. En çok da kimin için problemdir? Zenginler için problemdir. Servet düşmanlığı yapılır. Dediğiniz gibi onun malında gözü olur. Nazar değer. İnsanlar onu sevmez. En azından vicdan azabı duyar. Yani karşısındaki insanlar açlıktan ölürken onun için zenginler de bunu isterler. Yani böyle bir mesela günümüzde bile kapitalist düzende biliyorsunuz zenginler bir takım sosyal yardım fonları kuruyorlar. Sosyal hayata iştirak ediyorlar. Bunları onlara kimse zorlamıyor. Evet belki vergi muafiyeti var ama o sonradan getirilmiş bir özendirici tedbirdir. Onun için zekat bu işi çözüyor. İkincisi diyelim ki zekat vermiyor insanlar. Çünkü insanların ihtiyarına bırakılmış. Evet devlet bunda müdahale eder. İslam devleti zenginlerin görünür mallarından zekat alır zorla. İstemeseler de vermek istemeseler de alır. Bunları diyelim ki olmuyor bu. O zaman da Beytülmal devreye giriyor. Beytülmal hazine demektir. Bu hazinenin belli bazı kalemleri çalışamayacak durumda olan Müslüman olsun, gayrimüslim olsun vatandaşlara aittir. Hatta İslam dini başka bir takım tedbirler getiriyor. O da şu, sahipsiz mallar. Biz buna lukata deriz. Sahipsiz mal. Kimsenin olduğu belli değil.
Kaybolmuş. Bir yere unutulmuş vesaire.
Sahibi var da yani bilinmiyor kim oldu. Bu mallar da fakirlere aittir. İslamiyet bunu fakirlerin hakkıdır demiş.
Peki bir parantez. Sokakta bir şey bulduk. Evet. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. O malı yapılması
O malın hükmü şudur. Bir mal buldunuz. O malı yerden alırsınız. Almak mecburiyetinde misiniz? Eğer bozulacak bir malsa veya çalınacak bir malsa almak mecburiyetinizde. Dinen, hukuken değil.
Yani bir cüzdandan bahsediyoruz mesela.
Başkasınız alıp çalacağından korkuyorsanız ki bu zaman öyledir. O cüzdanı almanız dini bir vecibedir. Dini bir vecibedir, hukuki değil. Sizi kimse almadınız diye hapse atmaz, ceza vermez. Ama dinen almak. Çocuksa mesela ölür çocuk. Yani çocuk buldunuz almazsanız çocuk ölür. O da aynı hükme giriyor. Bunu alırsınız. Peki ne yaparsınız? İlan edersiniz. Oradaki esnafa, komşuya dersiniz ki ben bir cüzdan buldum, ben bir para buldum, ben bir eşya buldum. Sahibini bana gönderin dersiniz. Belli bir müddet elinizde tutarsınız. Sahibi çıkarsa verirsiniz. O zamana kadar ona yaptığınız masrafları da sahibinden alırsınız. Diyelim ki bu çocuktur, hayvandır. Saklamak için veya büyük bir eşyadır, depoya koydunuz. Bunun masraflarını alırsınız. Sahibi çıkmadı. Bu mal fakirlerin hakkıdır, fakirlere verirsiniz. Siz fakirseniz siz de kullanabilirsiniz, sizin malınız olur.
Yani o cüzdan içindeki evet, para vesaire evet. Eğer ne kadar dinen çok olursa olsun, fakir değilseniz onu
fakirlere vermeniz lazımdır. Dinen fakirseniz kendiniz de kullanabilirsiniz. Bunu devlet de alıp fakirlere ait bir fona koyabilir. Böyle fonlar vardır, buluntu mallar. Hani şimdi unutulmuş mallar oluyor ya vapurlarda, hastanelerde.
Sonra bunlar burada satılıyor.
Sonra satılıyor hayra. Aynı şekilde bu buluntu mallar devletin hususi bir kaleminde, fonunda toplanır, satılır ve fakirlere verilir. Şimdi demek ki bu kapitalist sistemin zorluklarına karşı bir takım tedbirler getirilmiş. Fakirler korunmuş. Yani siz buna isterseniz Allah'ın şefkati ve merhameti deyin, isterseniz cemiyetin ileri gelenlerin uyanıklığı deyin, fark etmez. Böyle bir düzen kurulmuş ve bu düzen büyük ölçüde dinin hakim olduğu cemiyetlerde işe yaramış, iş görmüş. Fakirleri asgari seviyede tutmuş.
Biz kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte de toplum içinde ticari ahlakın korunması için yapılanlardan konuşacağız. Hem bizim bireysel olarak belki alışveriş yaptığımız yerde ya da kişilerde aradığımız özellikleri, hem de devletin aradığı özellikleri konuşacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız. Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi ticari hayat, biz tabii bunun belki üretici tarafında değiliz ama tüketici tarafındayız. Bakkala gidiyoruz, markete gidiyoruz, hizmet satın alıyoruz. Her şey bir para karşılığı. Para verdiğiniz zaman her şey değerli, böyle biraz daha incelemeye duruyorsunuz ister istemez.
Para kazanmak zor çünkü.
Zor, evet. Hani şey gibi bu, para kazanmaya başladıktan sonra bu evlenmeden evet, önce ya da gençlerin,
çocukların, bizim çocuklar da öyle diyor. Baba ne var ki diyor. Yavrum diyor, sen hiç hayatında para kazandın mı? Kazandım diyor. Ben de diyor bayram harçlıkları kazanıyorum. Ha. Dedim yavrum 12.
Büyük emek.
12 yani. Evet.
Büyük emek. Şimdi dolayısıyla biraz daha titiz davranıyoruz. Bir takım kriterler aramak lazım. Mesela İki yan yana dükkan, ben hep merak etmişimdir. Şimdi birinin işi daha iyi, diğerinin değil. Ya da iki yan yana dükkan, hangisine gitmelisiniz? Hangi kriterleri aramalısınız? Aynı ürünü satıyor. Evet. Diyelim ki her ikisi de irmik helvası satıyor. Evet.
Şimdi ben menkıbede anlatılır ya, demiş ya o da sirke bal satıyor, ben de bal satıyorum. Herkes benden bal almıyor, yanındakinden bal alıyor demiş. Bunun balında ne var demiş. Demiş ki sen bal satıyorsun ama demiş, yüzün sirke satıyor demiş. Şimdi yüzü sirke satan adamdan kimse gidip de bal almıyor. Bu insanların tabiatında vardır. Yani huzur hikmete bir ahsenül vücuh. Yani sevimli insanlardan iyilikleri arayınız. Yani sevimsiz, abus insanların yanına kimse yanaşmak istemez. Bu öğretmen olsa da böyledir. Doktor. Artist olsa da böyledir. Doktor olsa da böyledir. Anne baba olsa da böyledir. Yani güler yüzlü, tatlı dilli satıcı istiyorlar. Hakikaten ben bazen bu dükkana ben niye geldim? Ya buradan niçin alışveriş yapıyorum? Niçin ayaklarım beni buraya götürüyor düşündüğüm zaman, oradaki bir tezgahtarın veya bir veznedarın veya oradaki bir şefin iyi bir muamelesini hatırlıyorum. Bu çok mühimdir. Hiç ummadığınız basit bir muamele Yani belki de hatta doğrudan muhatap olmadığınız, orayı temizlik yapan bir görevlinin bile temiz, hoş bir muamelesi sizi o dükkana bağlıyor. İnsanların alışveriş yaptığı kimseleri seçmesinde çok çeşitli şeyler rol oynuyor. Mesela ben Taşla'da da bunu gözlemiştim. Taşla dükkanlarından niçin alışveriş yapılıyor? Yan yana 5-6 tane bakkal var. Her birinin ayrı müşterisi var. Neden? O bakkallar neye göre seçiyorlar? Bir kere köy bağlantısına göre seçiyorlar. Şimdi o bakkal eğer bir köye mensupsa, o köy ve o köyle bağlantısı olanlar ondan alışveriş yapıyorlar.
Hemşerilik
veya akrabalık bağlantısı. O bakkal çeşitli evliliklerle akrabalıklar kurmuş, o vesileyle bağlıyor. Peki bunun dışında daha tali olan nedir? Tabii ki ucuzluk, malın ucuzluğu. Fakat zannedilenin aksine Anadolu'da halk ucuz mala çok rağbet etmez. Malum meşhur tabir vardır. Ucuz etin yahnisi yenmez veya pahalıdır vardır bir hikmeti, ucuzdur vardır bir nikmeti, yani bir belası, kötülüğü vardır. Halk bunu boşuna söylememiştir. Yani ucuz mal satan her zaman vay bu ucuz bundan alalım dememiştir insanlar. Aynı malı ucuz buluyorsa almıştır.
Yani aynı malı. Marka, aynı ürün vesaire, evet. Diye.
Peki nasıl satar bir adam ucuz? Sürümden kazanır veya alırken kazanır. Ticarette bir kaide vardır. Malı alırken kazanırlar, satarken değil. Bazı esnaf bunu bilmediği için zarar eder, tutturamaz. Ticaret ahlakında bu çok mühimdir. Malı alırken kazanmak, yani ucuza mal etmek. İkincisi de yine eskilerin bir sözüdür. Tüccar olunmaz, tüccar doğulur. Bir başka sözde tüccar çekirdekten yetişir. Efendim ben bunun okuluna gideceğim, ben kurs göreceğim veya ben işte 50 yaşında emekli oldum, emekli ikramiyemle bir dükkan açacağım diyenlerin %90'ı hüsrana uğramışlardır. Çünkü ticaret bir kere bir mizaçtır, bir hevestir, bir istidattır. O, ticareti sevmek ve ona yatkın olmak lazımdır. İkincisi, küçük yaşından itibaren bundan meşgul olmak lazımdır. Ona yatkınlığını göstermesi lazımdır. Benim dedem rahmetlinin babası yüzbaşıymış. Çocukken evin penceresine dükkancılık oynarmış. Eşyaları dizermiş, satıyorum dermiş. Bu benim dükkanım dermiş. Misafir kadınlar büyük neneme dermiş ki sizin oğlunuz herhalde dükkancı olacak, tüccar olacak. Yok dermiş annesi. Biz onu babası gibi okutup yüzbaşı yapacağız, subay yapacağız demiş. Fakat takdir ilahi işte Rus harbi, işgal. Dedem rahmetli subay olmadı ama dükkan açtı. İyi de bir dükkancıydı, tacirdi. Demek ki küçük çocukluğundaki yatkınlık enteresan. Hatta çocuğun eline işte makas verirler.
Evet, hangisini seçecek?
Bunlar tabii işin biraz abartılı şeyi ama doğrudur. Bu bir mizaç meselesidir. Onun için muvaffak tüccar hem mizaç ve istidadı ona yatkın olacak, hevesli olacak ve de çekirdekten yetişecek. İşte böyle adamı tercih ediyorsunuz. Bu zaten malı satışında, raflara dizişinde, müşteriye muamelesinde hemen fark
i̇şte
ediliyor.
O yüzden bazı meslekler babadan oğula geçiyor.
Ya efendim babalar... Eskiden Osmanlılar zamanında, onu da gene anlatalım, zaten mevzumuzla alakalıdır. Osmanlılar'da şark dünyasında, hatta bütün dünyada yakın zamana kadar meslekler babadan oğula geçer. Doktorun oğlu doktor olur. Tabii doktorluk şimdiki gibi bir kariyer değil, bir esnaflıktır eskiden. Yani bir daha doğrusu sanattır. Sanat. Çünkü doktor basit bir tahsil aldıktan sonra hastanede bir doktorun yanına çırak girer, orada öğrenir. Tabii her doktor ona göstermeyeceği, o da giremeyeceği için babadan oğula intikal eder umumiyette. Çünkü doktorluk ben sabah gideyim 8 akşam 5 eve döneyim öyle bir hastalık değil. Gece 12'de de çağırırlar. Onun için umumiyetle romanlardan, filmlerden veya hatta bakın doktorun çocuğu umumiyetle doktor olur. Umumiyet. Hocanın oğlu hoca olur. Dükkancının oğlu dükkancı olur. Baytarın oğlu baytar olur. Semercinin oğlu Nalbant'ın oğlu.
O kültürün içinde büyüdüğü için.
Büyüdüğü için. Çocuk yaşta oraya gitmiş. Onu öğrenmiş. Hazır dükkan var. Önünde bir imkan var. Yani bu böyle de bir durum var. Onun için bu devam etmiştir. Bunun avantajları da vardır. Hem iyi bir esnaf, iyi bir tüccar çocukluğundan beri yetişmiş. Hem memleket ekonomisinde bir devamlılık vardır. Hem de öğrendiği gelenekleri insanlara yansıtırlar. Bu ticari hayat ve insanlar kazanırlar.
Ama işte bu aynı zamanda ticari ahlakın da babadan oğula geçmesi.
Evet, babadan oğula geçer. Babadan oğula geçer. İnsanlar ticareti, sanatı bir dini ritüel gibi yaparlar. İsimlerine, itibarlarına çok dikkat ederler. Yani milleti dolandırıp çok para kazanmayı pek düşünmezler. Bu mümkündür. Kötü ahlaklı da ama bunu itibarını kaybedeceği bir şey olarak görür. Der ki ben kandırırsam, kötü mal verirsem veya açgözlülük yaparsam sonra benim itibarım, meslek itibarım düşer. Beni kimse sevmez. Cemiyet içinde de biliyorsunuz eskiden itibar çok mühimdi. Küçük kapalı toplumlarda, cemiyetlerde insanın itibarı, şerefi, haysiyeti çok mühimdir. Yaşayamaz insan. Yani eğer bunu kaybederse şerefini, haysiyetini kaybederse o cemiyette yaşayamaz. Kimse ona selam vermez. Ölse cenazesine gelmezler. Yani müeyyidesi yaptırımı çok ağırdır. Ondan dolayı kendisi belki ahlaklı olmasa bile mecburen böyle davranır.
Bu aslında işte o dediğiniz mahalle baskısı.
Evet, mahalle baskısı, baskı, cemiyet baskı, evet. Bunu gösteriyor.
Ama bunun dışında devlet baskısı da var.
Hayır, herhalde, bunun dışında mi? Bir de iki tane de organize baskı var. Bunlardan bir tanesi devletin, diğeri esnafın kendisinin kurduğu bir baskı. O da şudur. Çok eskiden beri esnaf, aynı işi yapan esnaf bir araya gelip teşkilatlanmıştır. Niçin? Birincisi, esnaf ahlakını muhafaza etmek için. Aramıza naihiller girmesin. Ayakkabıcı esnafız. Rastgele adam ayakkabı yapıp da ayakkabı kalitesini düşürmesin. Haksız rekabet yapmasın. Kötü mal kullanıp 10 liralık ayakkabı 5 liraya mal edip de bizi zor durumda bırakmasın. Bizi ona uymak için kalitesiz mal kullanmak zorunda kalmayalım. Müşteri bundan dolayı zarara uğramasın. Bu sanat da doğru bir şekilde sonraki nesillere intikalsin isterler. Bunun için meslek ahlakını korumak için, otokontrolü yapmak için, bir takım düzenbazlara, sahtekarlara mani olmak için ve de en mühimi aralarında çeşitli sebeplerle afete uğrayan, müşkilata uğrayan, hastalanan, çalışamaz duruma gelenlere yardım etmek için bir topluluk kurarlar. Bu topluluklara biz Tariki Fütüvvet veya sonraki ismiyle Lonca diyoruz. Avrupa'da da bunun benzerleri Kologium adıyla mevcuttur ta Roma'dan beri. Masonluk da zaten böyle bir topluluktan çıkmış bir cemiyettir, o da enteresan. Şimdi duvarcı esnafının kurmuş olduğu cemiyet daha sonra masonluğa dönüşmüştür. Mason zaten duvarcı demektir. Şimdi bu esnaf toplulukları, diyelim ki ayakkabıcılığı örnek verdik. Bir beldede ne kadar ayakkabıcı esnafı olması gerektiğini tespit ederler. Bu şehirde 10 tane dükkan olabilir. 11. dükkan fazla. Nüfusa yetmez, göre.
Beslemez.
O zaman 11. birisi dükkan açamaz. Buna izin vermezler.
Ya nüfus artacak.
Artacak. Ya da bu 10 kişiden birisi ölecek veya sanatını terk edecek. Öldüğü zaman da umumiyette oğlu varsa oğluna, damadına bıraktığı için gene babadan oğula devam eder. Değilse ayakkabıcı olmak isteyen 11. şahıs gidip o kişiden onun dükkan açma hakkını satın alır veya devralır. Onun namına dükkan açar. Bir kere böyle bir sistem var. Yani her önüne gelen dükkan açamıyor. İkincisi, her önüne gelen usta olamıyor. Bir sistem kurulmuş şöyle. Küçük çocuk, bir esnaf olmak isteyen küçük çocukluğunda o esnafın yanına giriyor. Bu babası olabilir, amcası olabilir veya herhangi bir esnaf olabilir.
Çırak.
Bu şakirt veya farsçası bunun. Çırak olarak giriyor, o işin inceliklerini öğreniyor. Artık kendisi müstakil olarak o işi yapabilecek seviyeye gelince ustası bunu kalfa yapıyor. Kalfa halifeden gelir. Halife yerine geçen demek. Yani ustanın yerine de o işi yapabilir. Ama dükkan açamaz. Henüz kalfadır, usta olmamıştır. Usta olması için bir dükkan bulması lazım. Dükkan bulması için de ya o işi yapanlardan birinin ölmesi veya dükkanı devretmesi veya nüfusun artıp yeni dükkanın açılması lazım.
Hayatı boyunca kalfa olarak.
Kalfa olarak kalır, evet. Bir ustanın yanında kalfa olarak kalır. Büyük işi olan ustalar ona maaş verirler. İş veya prim verirler veya %10 kendisine iş yapma hakkı verirler. Yani kendine çalışma hakkı verir. %10, %20 aynı dükkanda. Bunu yaparlar. Bugün de buna benzer bir sistem var. Şimdi bu böyle bir sistemle, yani hem esnaf sayısını sabit tutarak hem de herkesin esnaf olmasını engelleyerek bir sistem kurarlar. Peki buna rağmen bu loncalar çok eski, kökleşmiş geleneklere sahiptir ve her birinin bir piri vardır. Bakın, işi bir pire bağlarlar, bir peygambere bağlarlar. İşte terzilerin piri İdris peygamberdir mesela.
O mesleği yaptığı...
Evet, için. Bu efsanedir ama ona bağlarlar. Veya işte berberlerin piri Selman-ı Farisi'dir. Evet, o zaman bizim bu yolun başında çok kutlu bir kişi vardır. Biz o kutlu kişinin yolunda yürüyenler olarak öyle rastgele davranamayız. Daha sonra o mesleğin ileri gelenleri bir takım ahlak kaideleri tespit etmişlerdir. Hatta bunları yazmışlardır. Bunlara fütüvvet kitapları derler. Bu kitaplarda bunlar yazar. Ayakkabı nasıl yapılacak, deri nasıl ıslanacak, dikiş nasıl olacak, ip nasıl olacak, kaç ip atılacak, ne kadar bekletilecek, hepsi yazar burada. Bir nevi iç tüzük gibidir. O esnafın iç tüzüğü, dahili nizamnamesi
gibidir.
Şimdiki
yönetmelikler gibidir.
Evet, esnaf yönetmelikleri gibidir. Buna uymayan ne olur peki? Buna uymayanı da kendi içinde bir teşkilat kontrol eder. Esnafın ileri gelenleri, ustalarından belli birkaç kişi bir disiplin, bir idari heyeti teşkil eder. Lonca şeyhi derler buna. Bunun yardımcıları vardır. Bu yardımcılardan bir kısmı devletle esnaf arasındaki irtibatı sağlar. Yiğitbaşı derler buna. Bir kısmı ise disiplin cezalarına bakar. Eğer bu hem hukuk kaidelerine hem ahlak kaidelerine hem de bu loncanın tüzüğüne aykırı davranan, meslek ahlakına aykırı davranan birisi olsa muhakeme olunur. Aynı disiplin şeysi gibi. Kendini savunur, şahitler, deliller. Mahkum olursa eğer para cezası, dayak, meslekten men gibi cezalar verilebilir. Yani şeyin büyüklüğüne göre.
Ciddi idari
ceza. Tabii ciddi idari ceza. Bunu ben itiraz edemez buna. İtirazı var ama daha yüksek bir loncaya. Loncalar başına itiraz eder. Orada da kabul edilirse artık bir şey yapamaz. Yani beni kurtarın.
Mahkeme aslında.
Evet evet. Dahili bir mahkemedir. Böyle mahkemeler vardır. Bu da bunlardan biri. Hatta pabucu dama atılmak tabiri buradan gelir. Adam pabuç yapmış. Fakat standartlara uygun değil. Sabit olmuş. Pabuççu esnafı bu adamı meslekten men etmiş. Pabucunun da dükkanının çatısını atmışlar. Yani bu pabuç ancak orada durur, giyilmez. Herkes öğrensin bu adamın meslek ahlakına aykırı davrandığı şeklinde. Bu bir ceza olarak tatbik edilmiş. Ahlaki bir cezadır buna. Teşhir cezası gibi bir cezadır. Tabir oradan geliyor. Böyle bir sistem kurmuş. Kim? Esnaf. Ki en doğrusu da budur. Esnaf ahlakı kendisi eğer o sistemi kuramamışsa dışarıdan müdahale çok zordur. Dışarıdan müdahale bilmeyen insanların işin içine girmesine sebebiyet verir.
Tabii uzmanlık dışına çıkıyor.
Mecrayı çok farklı yerlere, şahsi husumetlere götürebilir. Ama esnaf öyle değildir. Esnaf hem kendi arkadaşlarını kayırırlar hem satıcıyı kayırırlar. Diyeceksiniz ki taraf tutmazlar mı? Tutmazlar. Neden? Evet bir tarafta arkadaşları var ama öte tarafta da mesleğin şerefi, itibarı ve kıyamete kadar gelecek o mesleğin tatbikatı vardır. Eğer onlar taraf tutarlar da orada alıcı, müşteri haksızlığa uğrarsa o esnaf loncası lekelenir ve zarar görür bundan. Uzun vadede zarar görür.
Dolayısıyla o işi tam para kazanacak insanların dolayısıyla evet. Da müşterinin aslında bir taraftan evet. Memnuniyetsizliği evet. Söz konusu.
Bakın mesela ben bu anlatır her yerde. Şimdi yani müşteri memnuniyeti diye bir prensip var. Müşteri bir hizmetten memnun kaldığı zaman bu hizmet çok düşük bir hizmet de olsa bunu her yerde anlatıyor. Uyanık firmalar bunu biliyorlar ve buna ehemmiyet veriyorlar. Bazıları bunu ciddiye almıyor. Ne olacak diyor. O da benden almasın diyor. O kadar basit değil. Devam rahmetli manifaturacıydı. İstanbul'da Karaköy'de Şapkalıoğlu David ve Sirkeci'de Pinton biraderler diye iki tane toptancısı vardı. Dedeme bazıları dediler ki sen niçin bu iki Yahudi'den alıyorsun? Bari bir tanesi Türk olsun. Dedem dedi ki o zaman Türk toptancı çok azdı. Burada biraderlerden falan da alırdı dedem. Çok azdı. Dedi ki bu bir meslek ahlakı prensibi. Yoksa ben Yahudi olduğu için tercih etmiyorum veya Türk. Bu meslek ahlakı. Ben daha önce Türklerden de aldım. Maalesef benim tatmin etmediler. Mesela ben basma istiyorum. Bana divitin gönderiyor. 10 metre istiyorum. 20 metre gönderiyor. Pembe istiyorum. Yeşil gönderiyor. Yanlışlık yapıyor. Yani gereken itinayı göstermiyor. Peki bunun faturası kolay değil. O zamanın şartlarında trenle geliyor mallar. Gidiyorsunuz adam tutuyorsunuz. Katırlar tutuyorsunuz. Alıp getiriyorsunuz. Tekrar mal kötü çıktı. Tekrar iade etmek kolay değil. Ve sizin işinize yaramayan bir mal da orada satılmaz. Ben çünkü Anadolu'da bunu çok gözledim. Kültür tarihi araştırmaları yaparken. Yani bir yerde kutumu denilen kumaşın. Yani dışı parlak seten içi pamuklu kumaşın. Folklor ekibinin giydiği kumaşın. Çok mahdut bir satışı vardır. Yorgan yüzü yapılır. Gelinlere bindallı elbise. Bunun dışında kullanılmaz. Siz bunu fazla gönderdiğiniz zaman onu satamaz o adam. Ya bir de böyle bir
eritirim. Parasını bağlayacak şimdiki gibi de değil.
Şimdiki insanlar. Bundan dolayı peki dedi bunlar ne yapıyor dedi. Bunlar ben siparişi veriyorum numune üzerinden. Şu kadar divitin, şu kadar pazen, şu kadar basma, şu kadar kabardin, bu kadar krep, şu kadar jorjet kumaşlar. Renklerini tespit ediyorum. Yazıyor adam. Ben İstanbul'da dolaşıyorum sonra memleketime gidiyorum. Arkadan bana bir telgraf geliyor. Fahrettin Bey mallarınız şu ambarda şu numaradadır. Ben gidiyorum ambardan mallarımı alıyorum getiriyorum ne eksik ne fazla. Şimdi adamlar burada şunu düşünüyorlar. Bu bir meslek ahlakıdır. Bu gitti her yerde anlatır bize müşteri temin eder. Bakın ben seneler sonra bunu burada anlatıyorum. Evet. Düşünün. Ne kadar ileri bir yatırımdır bu. İşte bu lonca teşkilatına mensup olanlar da kendi arkadaşlarını tutmak yerine müşterinin hakkını gözetmeyi tercih ederler. Bu bakımdan çok ciddi bir emniyet sibobu teşkil eder. Hristiyan esnafın da kendi loncaları vardır. Bu loncalar aynı zamanda birer dergah gibidir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok rol oynamışlardır. Ahi adıyla bilinir. O zaman ahi deniyordu onları. Sonradan lonca adını aldı. Mesela bu ahi şehirlerinden çok meşhurları vardır. Bunlardan bir tanesi Ahi Evran. Meşhur bir şairdir. Efendim ve Şeyh Edebali. Bir ahi şeyhidir. Tabaklar şeyhidir. Tabakçılık Yani deri tabaklama sanatların arasında en yükseklerinden biri olarak görülürdü. Çok pis, çok zahmetli olmakla beraber çok lüzumlu, hele o zamanki hayatta, ve de ölü bir şeyi diriltmek olduğu için ayrıca ona bir kutsiyet atfediliyor. Ölü bir deri atılacak. Hı. Pis kokan bir şeyi siz tabaklayarak çok faydalı,
hayatın
çok içine hayat, evet, hayat vermiş oluyor. Böylece Rabbin hayat verme sıfatının tecellisini uhdelerinde gösterdikleri için tabaklar esnafı en yüksek esnaf ve şehidavali diğer bütün ahilen üzerine çıkmıştır. Hatta bu esnaf bir ara Ankara'da bir devlet kurmuşlardır. Selçuklu Devleti yıkılınca Ahi Şerafettin, Ahi Yakup gibi çok ileri gelen ahi şeyhleri Venedik'e benzer, cumhuriyet diyeceğiz ama tam manasıyla cumhuriyet değil, bir devlet bile kurmuşlardır. Yani bu esnaf şeyhleri bir devlet idare etmişlerdir. Merkezi Ankara olan, sonra Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir ama ahilerin nüfuzu Fatih Sultan Mehmet devrine kadar devam etmiştir. Bu çok ciddi bir otokontroldür ve Osmanlılar'da esnaf ahlakını korumaya matuf bir otokontroldür.
Devlet bütün kontrolünü kesin. Bütün kontrolü bunun üzerinden yapar.
Birinci kontrolü bunun üzerinden yapar. Ama tabii her şey istismara müsaittir. Devlet loncalar üzerinde de bir kontrol mekanizması kurmuştur. Bu loncaları kendi temsilcileri vasıtasıyla muhatap olur ve loncaların da yolsuzluk yapıp yapmadığını denetler. İslam devletinde ve ez cümle Osmanlı devletinde ekonomik hayatta devlet bir kontrolör ve bir koordinatör vazifesi yapar. İşin içine girmez. Fabrikalar kurmak, çiftlikler işletmek, efendim bunlara bakmaz devlet. Ticaret yapmak, alım satım yapmak, bunlar yoktur. Devlet tüccarı destekler. Ona bir takım imkanlar sunar, destekler sunar, bazı müsamahalar gösterir. Ama karşılığında hep bir kontrol ve koordinasyonu muhafaza eder. Mesela misal vereyim. Devlet zaman zaman temel gıda maddeleri üzerine nar koymuştur. Ki Hazreti Peygamber fiyatları belirleyen Allah'tır. Ben fiyat kar haddi getirmem demiştir. Dolayısıyla bir insan malını, kendi malını dilediği fiyattan satabilir. Bunu kimse engelleyemez. İki şartı var. Birincisi, kandıramaz. İşte bu malın, mala şu kadar verdiler, bak ben bu kadara satıyorum, emsali şu kadara aldım diyemez. Bunlar yalandır. Bu iade edebilir alan bunu. İkincisi, elmas diyeceğim tabii satamaz. O zaten umumi olarak meslek ahlakı hakkıdır. İkincisi de müzayaka altında kal. Mesela susuzluktan ölmek üzere olan birine bir şişe suyu fiyatının 10 misine, 20 misine, 50 misine satamaz.
Afet dönemlerinde evet, zaman yapılıyor.
Buna devlet mani olur. İşte devlet bazı maddelerin, et gibi, pirinç gibi, buğday gibi, ekmek gibi maddelerin, ki bunlar temel gıda maddeleridir. Her madde değil. Bazı pamuklu kumaşlar gibi. Bunlara kar haddi getirmiştir Osmanlılar'da. Cemiyeti korumak için. Çünkü İslam hukukunda çoğunluğu korumak için bazen hususi zarar işlenir. Burada belki satıcıya bir zarar var ama umumu, cemiyeti koruma vardır. Onun için nahr koymuştur. Buna kar haddi diyoruz. Bu zaman zaman Osmanlı'da rastlanan bir müessesedir halkı korumak için. İkincisi, ben istediğimi satarım, istediğimi satamam diyemez insanlar. Mesela bir kasabada tek bir fırın varsa, kasabanın fırıncısı sevmediği bir adama ben sana ekmek satmıyorum diyemez. Sevmiyor adamı. Vermiyorum ekmek diyemez. Akit yapma mecburiyeti var. Yoksa helak olur insan yani. Onu
herkese satacağım. Evet.
Bazen güvenlik maksadıyla bazı malların, mesela barutun yurt dışına satılmasını devlet engellemiştir. Osmanlı Devleti. Hı hı. Kendine barut lazım. Mesela bazı zamanlarda sahtiyan, keçi derisinin satılmasını engellemiştir. Çünkü devletin askerlere çizme yapımında deriye ihtiyacı vardır. Onun için sahtiyanın ihracını yasaklamış.
Yasaklamış ama tüketici, yani üreticinin elinde bırakıp zarar etmesine
hayır,
yol açmamış.
Hayır, hayır. Tam tersi. Hem onu yapamaz hem de zorla alamaz. Fiyatını verip, piyasa fiyatını verip satın almış. Başkalarına satımına engel oluyor. Veya mesela bir kasabada bir buğday üretilmiş. Adam o buğdayı orada satmak mecburiyetinde. Duyuyor ki 40 mil ötede bir kasabada kıtlık var. Oraya götürüp de pahalıya satayım diyemez. Hayır. O kasabanın ihtiyacı karşılandıktan sonra
kalanı
götürüp oraya siz yüksek fiyattan satabilirsiniz.
Bunun sebebi aslında o kasabada, yani evet, üretildiği yerde de kıtlığa yol açmamak.
Açmamaktır. Evet. Bunun gibi bazı tedbirler devlet getirebiliyor. Bazı engellemeler getirebiliyor. İşte Müslümanların şarap satışını yasaklar. Domuz eti satışını yasaklar ama gayrimüslimler için böyle bir şey mevzu bahis değildir. Yani devletin, buna biz kontrollü ekonomi diyoruz. Mesela Tuzlalar. Tuzla çok zaruri bir ihtiyaçtı. Şimdi o kadar değil ama eskiden hayvancılık olduğu için tuz herkes için çok lüzumlu bir ihtiyaçtı. Ama tuz maliyetleri çok farklı olduğu için, kimi yerden mesela deniz tuzu elde ediliyor, kimi yerde kaya tuzu, kimi yerde tuzla tuzu. Bunun fiyatları da farklı olduğu için devlet bunu inhisar haline getirip kendisi alıyordu ve bir fiyat birliği meydana getiriyordu. Mesela memleketin her yerinde tuz 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat olsun ki fiyat bunun getirdiği diğer ürünlerde fiyat farkı olmasın diye böyle müdahaleler olur. Ama onun dışında devlet nazım rolünü oynar. Esnafın cemiyeti aldatması, müşteriyi aldatmasında eğer lonca gereken vazifeyi yapmazsa müşterinin gideceği yer kadıdır. Kadıların baktıkları davaların zaten çoğu esnafa ait şikayetlerdir. Esnaftan şikayetçidir. Malı bozuk vermiş, iade etmemiş, eksik vermiş veya kandırmış, bu gibi şeylerde kadıya gidebilir. Kadılar merkezden tayin edildiği için, yani yerli ulemadan olmadığı için burada müşteriyi esnafa karşı koruyan en mühim emniyet sübabıdır. Aynı zamanda tüccarı da müşteriye veya kötü niyetli müşterilere veya mütegallibe, zorba müşterilere karşı koruyan da yine aynı şekilde kadılardır. Devlet bu şekilde bir tedbir almış. Ama Tanzimat'tan sonra Avrupa'yı bir devlet sisteminde artık devletin kontrolü artmış ama yine liberal ekonomidir. Devlet bu gibi müesseseleri, kontrol müesseselerini arttırmış ve belediyeye bu işi vermiştir. Kadılar o zaman da belediye başkanıydı. Tanzimat'tan sonra belediye kuruldu. Belediyenin belli daireleri tüccarın kontrolüne ayrılmıştır. Mesela sadrazam her çarşamba İstanbul kadılarıyla, 4 İstanbul kadısı vardır. Suriçi, Eyüp, Galata, Üsküdar beraber toplantı yapar. İstanbul meselelerini görüşür. Ve ondan sonra çarşıda kol gezerler. Kol gezmek, kolluk yani. Bu herhangi bir çarşı olabilir. Evet, o anda evet. Denetler. Terazisi bozuksa, kırıksa, terazinin altına bir şey yapışmışsa, paketler ayarsızsa veya mallar kötüyse, kokmuşsa veya orada müşterinin bir şikayeti varsa hemen yerinde teftiş eder. Ceza yerinde verilir. Anladım. Bazen yüz kızartıcı bir suç işlemişse esnaf dükkanının önünde falakaya yatırılır. İbreti alem olsun diye.
Bu anında ceza verme belki biraz daha hızlandırıyor düzenin sağlanmasını. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.